küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran ve ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Sefa Aktan iletiyor. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Hocam bugün Rusya'nın ilhak kararını ve sahadaki son gelişmeleri, aynı zamanda Suriye ile birlikte Türkiye içerisinde de gerçekleşen son terör eylemiyle
evet.
Türkiye'nin terörle mücadelesini konuşacağız. Ben ilk olarak Rusya-Ukrayna savaşından başlamak istiyorum. Hocam sahada gelişmeler neler? Son olarak Ukrayna ordusunun ilerlediğini görüyoruz.
Evet.
Siz neler söylersiniz?
Tabii aslında son dönemde çok önemli gelişmeler oldu bunların başında. Muhakkak ki Rusya'nın önce işgal ettiği bölgelerde referandum yapması ardından da bu bölgeleri kendisine ilhak ettiğini açıklamasıydı. Rusya'da önce Putin bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Ardından da Rusya'daki meclisler ilgili kararı onayladı. Bu önemli bir gelişmeydi ve bir eskalasyonu aslında gösteriyordu. Keza Zelenski de hemen sert bir açıklama yaptı ve artık barış umudu, siyasal görüşme umudu hiçbir şekilde kalmadı dedi. Bu önemli, bunun altını bir defa çizmek gerekiyor. Tabii tüm bu sahada siyasal gelişmeler olurken masada, sahada da önemli askeri gelişmeler vardı. Aslında savaşın momentumu son haftalarda Ukrayna ordusunun lehine dönmeye başlamıştı. Burada özellikle Harkov hattında Rus ordusunun ağır kayıpları, birçok bölgeyi hızlı bir şekilde kaybetmesi, ki yaklaşık 7-8 bin kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. Rusya'nın 4 ay boyunca ele geçirebildiği bölgeleri bir hafta gibi süreçte Harkov hattında kaybetmişti. Diğer bölgelerde de Rus ordusunun ilerleyemediği, daha ziyade hem Luhansk'ta hem Donetsk'ta hem de Herson hattında savunma hattında olduğunu biliyorduk. Putin tabii bir seferberlik ilanı da yapmıştı. Kısmi seferberlik demişti bunun adına. Savunma Bakanı Şoygu yaptığı açıklamada 300 bin kişiyi silah altına alacaklarını ifade etmişti. Ancak aslında bu rakamın çok daha fazla olma ihtimali de söz konusu. Çünkü tüm Rusya sahasında insanlar silah altına almaya çalışılıyor. Birçoğu ülkeden terk etmeye çalıştı, kaçmaya çalıştı. Bazı sıkıntılı görüntüler de ortaya çıktı. İşte askere gitmemek için kendine zarar veren Rusların videoları yayınlanmaya başlandı. Bir tepki de var. Ama İşte bu kısmi seferberlik kararı sonrası sahadaki gelişmelerin Rusya lehine dengelenmediğini de gördük. Hem bu referandum ve ilhak kararı sonrasında hem de kısmi seferberlik sonrasında işleri nasıl seyretmeye başlayacağı ciddi bir soru işaretiydi. Ancak işte liman kentini hızlı bir şekilde hemen kaybetmiş olması, ki o bölgede nihayetinde Rusya'nın referandumla kendisine kattığı bölgelerden bir tanesiydi. Sahada işlerin Rusya lehine dengelenmediğini, hala momentumun ve üstünlüğün Ukrayna ordusunda olduğunu bize gösterdi. Özellikle son birkaç gündür Ukrayna ordusu Herson hattında ilerlemeye de başladı. Dnieper nehrinin batı yakasında çok önemli kentleri almaya başladı ve Rus ordusunun ön savunma hatlarının dağıldığını ve ciddi bir direnç gösteremediğini bize gösteriyor. Moral motivasyon açısından da sahadaki Rus askerlerin ciddi sıkıntı yaşadığını, savaşma motivasyonu olmadığını görüyoruz. Keza askeri donanım açısından da Rusların artık Ukrayna ordusunun karşısında ayz içinde düşmeye başladığını bize gösteriyor. Özellikle Amerika'nın sağladığı bu HIMARS sistemleri, yine MEMPET'ler ve diğer hava savunma sistemleriyle birlikte sağlanan antitank silahları, envai çeşit, bunlar Rus ordusunu gerçekten sahada ciddi anlamda zorluyor ve Rusların asker kaybının yanı sıra donanım kaybı içerisinde olduğunu ve bu donanımları ikame edemediklerini, Rus savunma sanayinin yeteri kadar yeni üretim içerisinde olamadığını ve bu bölgeleri ordusunu destekleyemediği de görülüyor. Dolayısıyla mevcut momentumu değerlendirdiğimizde Ukrayna ordusunun belli bir süre içerisinde Herson bölgesini de ele geçireceğini, ardından Harkov hattından hem de diğer temas hatlarından Luhansk ve Donetsk bölgesine doğru da ilerleme çabası içerisinde olacağını bize gösteriyor. Mevcut durum devam ederse savaşın gidişatı bence Ruslar açısından pek de olumlu görünmüyor açıkçası.
Hocam aslında şöyle de bir sonuç var aslında. Rusya kısmi seferberlik ilan etti biliyorsunuz.
Evet.
Ve bu seferberlik ilanı aslında bir nevi zaten savaştaki momentumu kaybettiğini, artık ekstra güç göstermeye çalıştı. Ancak kısmi seferberlik ilan etmesine rağmen Ukrayna ordusu ilerlemeye devam ediyor. Bir de Rusya'nın bu askerleri alıp eğitmesi, teçhizatlandırması ve aynı zamanda tekrardan sahaya sürmesi gerekecek. Diğer tarafta kamuoyunda da çok ciddi bir tepki var aslında. Çünkü Rus gençler savaşa katılmak istemiyor. Rus insanlar hatta sadece gençleri kapsamıyor. Orta yaş insanlar da buna dahil. Burada bir savaşa katılmama var. Ülkeden çıkışlar var. Hem
Doğru.
Türkiye'ye hem de diğer ülkelere acayip bir şekilde
Evet.
bir Rus akını var. Hatta İsrail her ay yaklaşık 5000 Rus beklediğini söyledi.
Yahudi asıllı Rusları almaya başladı aynı.
Evet, yani Rus nüfusunun Gürcistan'a kaçtığını gördük. Sınır kapılarında ciddi bir yığılma olduğunu gördük. Aslında bu Rusya'nın içeriden de savaş şeyinde bir aslında bir çöküş yaşadığını
Doğru.
gösteriyor. Bu
Özellikle de etnik olarak farklı bölgelerde, özellikle cumhuriyetlerde
Evet.
çok ciddi tepkiler oluştu. Dağıstan'da mesela ciddi gösteriler yaşandı. Belli bölgelerdeki bu kısmi seferberliği Ruslar geri iptal etme, kaldırmak durumunda kaldılar. Yani bu iç kamuoyunda da Rusya adına Putin üzerindeki baskının her geçen gün daha artacağını bize
Hocam
gösteriyor.
savaş daha da kötü giderse, yani Rusya şu anda
Evet.
bazı bölgeleri ilhak ettiğini açıkladı ama ilhak ettiği bölgelerde dahi kayıplar yaşamaya başladı.
Doğru.
Ve süreç sanki böyle ilhak ettiği bölgeleri dahi kaybedeceği bir denkleme doğru gidiyor. Bu Rus iç kamuoyunda Putin'e karşı yeni bir hareketlenmeye sebep olur mu?
Ya
Putin
doğru.
iktidarını iç
Doğru.
kamuoyunu nasıl
Yani tabii Putin
çerçeveleyecek?
güçlü bir lider. Otokratik bir lider. Tüm güvenlik aygıtlarında mutlak hakimiyeti var. Muhalefeti cebren de olsa bastırmış bir isim. Ama tabii kendisine yönelik ciddi tepkiler de var. Hatta mesela Kadirov, Çeçenistan Özerk Cumhuriyeti'nin başındaki isim, savaşta da en etkili, en fazla sahaya asker süren isimlerden bir tanesi. Rus Savunma Bakanlığı'nı ve savaşı yöneten komutanları hedef aldı ve kamuoyuna açık şekilde ciddi tartışmalar içerisine girdi. Ve Kadirov, sahadaki generallerin Putin'e yanlış bilgi verdiğini ve onu yanlış yönlendirdiğine yönelik iddialarda bulundu. Yani savaş tabii kötü gittikçe, Rusya aleyhine şekillendikçe içerideki elitler arasındaki tartışma ve Putin'e yönelik öfke daha fazla artacak. Ve tabii Rusya'nın üzerine ciddi bir ekonomik baskı da var. Yani bu referandum kararı ve sonrasında kaybedilen bölgelerden sonra Rus borsasının arda arda çok büyük kayıplar yaşadığını görmeye başladık. Rus ekonomisinin daha ne kadar mevcut denklemde ayakta kalabileceği de ciddi soru işaretleri. Uluslararası yaptırımlar artarak devam ediyor. Bir yandan bu baskı var. Bir yandan sahada istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. Rus askerlerin cenazeleri Rusya'ya dönmeye devam edecek ve alan hakimiyetini de kaybedip işte ilhak ettiğiniz bölgeleri, Rus toprağı olarak tanıdığınız bölgeleri de eğer kaybetmeye başlarsanız, tabii Putin'in mevcut durumu bu şekilde yönetebilmesi zor. İşte o anda da şu soru işareti var. Rusya bundan sonra ne yapacak? Yani mevcut durumu kabullenip yenilgiyi kabullenecek mi adım adım, yoksa bir çıkış mı arayacak ya da eskalasyonu artıracak, bir tırmanma siyaseti mi izleyecek? Bunun için de en önde alternatifler var. Bir defa kısmi seferberlikten tam seferberliğe geçerek çok daha yoğun bir şekilde sahaya asker ve donanım sürerek ağır askeri kayıpları da göze alarak belli anlamda hakimiyet kurmak ve Ukrayna'yı cezalandırmak. Bu bir seçenek. Bunun için tabii özellikle Rus Hava Kuvvetleri'nin kayıpları göze alarak çok daha yoğun bir şekilde sahaya sürülmesi gerekiyor ve sahaya yeni yüz binlerce asker sürmeniz gerekiyor. Bu tabii kolay bir karar değil. Yine tüm Rus sanayisini savunma sanayine dönüştürüp sahada Rus ordusunu desteklemesini beklemelisiniz. Bu tabii çok büyük bir ekonomi çöküş anlamına gelecektir. Tabii diğer bir alternatif ise nükleer silahların kullanılması. Bu konuda Rus televizyon kanallarında da çok ciddi tartışmalar var ve birçok askeri uzman ve danışman artık Rusya'nın nükleer seçeneği masaya getirmesi gerektiğini düşünüyor. Burada özellikle taktik nükleer silahların kullanılması, işte Batı'da da çeşitli senaryolar var. Mesela bunlardan bir tanesi Rus ordusunun Ukrayna üzerinde yüksek irtifada nükleer bomba patlatıp elektromanyetik dalgalarla tüm elektronik cihazların kullanımını etkileyecek şekilde bir hareket içerisinde olması. Bunun çok ciddi zarar verebileceği söyleniyor. Ya da Batı nezdinde bu nükleer tehdidi daha fazla gündeme getirip nihayetinde ABD ve diğer Avrupalı devletlerin Ukrayna ordusuna verdiği desteği durdurmak ve belli bir ateşkes zemini oluşturabilmek. Bunlar Rusların önünde seçenekler, ama diğer tarafı değerlendirdiğimizde ne Ukraynalıların ne de onu destekleyen özellikle Anglo-Sakson ülkeleri, yani ABD ve İngiltere'nin vazgeçecek gibi görünmediği anlaşılıyor. Dolayısıyla onlar zaten üstünlüğü ele geçirmiş, momentum ele geçirmiş durumdalar. Bence işgal altındaki toprakların tamamen kurtarılması, hatta ardından Kırım'ın bile hedef olabileceği şu an için düşünülüyor. Dolayısıyla buradaki savaş bir sürede devam edecek ve eğer Putin gerçekten oyun değiştirici bir hamle yapamazsa gidişat Rus ordusunun aleyhine görünüyor.
Hocam yani ben savaşı biraz daha uzaktan takip eden birisi olarak gördüğüm momentum aslında Ukrayna lehine çok ciddi manada değişmiş durumda. Rusya geriliyor ancak Rusya'nın gerilmesiyle birlikte aslında biraz Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin rolü de bence çok belirginleşmeye başladı. Birçok müzakereyi biz gerçekleştirdik, ev sahipliği yaptık. Aslında uluslararası sistemde de Türkiye'nin bir anlamda ön plana çıktığı iki ülkeyle de konuşabilen tek lider olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya çıkması ve güçlü liderliğinden de söz edebiliriz. Burada hocam Türkiye'ye bakan taraflarını da konuşmak istiyorum. Şimdi Türkiye için tabii ki ideal olan Türkiye'nin duruşu zaten Rusya'nın ilhakını tanımadığımızı açıkladık. Dışişleri Doğru. Bakanlığı bu yönde bir açıklama yaptı. Daha öncesinde 2014'teki Kırım ilhakını da biz tanımamıştık ve tanımaya da devam ediyoruz. Burada Türkiye'nin durduğu denge politikası hem Rusya ile olan iyi ilişkilerini sürdürmek hem Ukrayna olan ilişkilerini sürdürmek. Biliyorsunuz Ukrayna ile savunma sanayinde de çok ciddi ilişkilerimiz var. Kesinlikle. Şu anda Kızılelman'ın motorunun da işte Ukrayna tarafından sağlandığı Doğru. ifade ediliyor. Ya bu gibi bir denklemde baktığınız zaman Türkiye, Rusya, Ukrayna savaşında şu anki konumuyla birlikte gelecek perspektifinde taktik nükleerin kullanılma ihtimali var. Ukrayna'nın daha da ilerleyerek Kırım'ı ele geçirmesi var. Türkiye'nin pozisyonu nasıl olmalı? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tabii Türkiye 3. yol dediğimiz bir siyaset izledi ve iki tarafla da ilişkilerini sürdürmeyi başaran belki ender ülkelerden hatta yegane ülke oldu. Bu gerçekten çok zor ama çok başarılı idare edilen bir siyaset oldu. Bir yandan Ukrayna ile olan ilişkilerinizi devam ettiriyorsunuz. Hatta SİHA satıyorsunuz. Savunma sanayinde senin de ifade ettiğin gibi özellikle motor teknolojisi alanında ortak işbirlikleri var. Aynı zamanda Rusya'nın işgalini bir işgal olarak değerlendiriyorsunuz.
Hem Ukraynalı hem de Rus mültecileri de kabul ediyorsunuz.
Aynı anda kabul edebiliyorsun. Gerçekten eşsiz bir pozisyon. Ama Rusya ile de Rusya'ya yaptırım uygulamayarak farklı bir pozisyon izliyorsun. Ve Putin'le görüşebilen dünyadaki tek lider konumuna geldin. Yani Batı ile ilişkileri devam ettirip işte İran'ı, Çin'i vesaire kenarda bıraktığımızda. Dolayısıyla bu eşsiz pozisyon Türkiye'yi arabuluculuk rolünü de vermiş oldu. Ve iki tarafında güvendiği bir aktör konumunda. Mesela en son işte esirlerin değişimi noktasında Türkiye yine merkezi bir rol üstlendi. Evet. Birçok Ukraynalı asker Türkiye'ye geldi. Yine Putin'in istediği Ukrayna'da tutuklu olan bazı tutukların Türk istihbaratı aracılığıyla Rusya'ya teslimi gerçekleşti. Burada gerçekten somut başarılı adımlar atıyor. Keza yine bu işte küresel gıda güvenliğini sağlayacak tahıl koridoru anlaşması doğrudan Erdoğan'ın çabalarıyla hayata geçti ve Türkiye'nin burada yine kilit rolü var. Ancak tabii savaş gittikçe eskale olursa burada Türkiye'nin pozisyonu da ciddi anlamda zorlanacaktır diye düşünüyorum. Yani Rusların konvansiyonel savaşın dışına çıkarak nükleer silah kullanılması zaten felaket senaryosu. Dünya bunu düşünmek dahi istemiyor. Ama bunu maalesef Rus liderler başta Putin olmak üzere sıklıkla dile getirmeye
başladılar. Özellikle medyada ciddi ciddi bunun propagandasını
tabii
yapan kişiler de var.
Doğrudan Putin bunu ifade etti. Yani Rus toprakları tehdit altına girerse nükleer silah kullanmaktan çekinmeyiz dedi. Şimdi referandum kararıyla da işgal altındaki toprakları Rus toprakları olarak tanıdı. Yani bu kabul edilebilir bir zemin değil ama Ruslar çok sıkışırlarsa, köşeye sıkışırlarsa böyle bir seçeneği hayata geçirebilirler. Ama bu durumda tabii Türkiye'nin Rusya ile ilişkisi de çok ciddi anlamda bozulacaktır. Türkiye'nin mevcut denklemde o tarafsız statüsü, üçüncü yol siyaseti ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya kalacaktır. Yani siz dünyada nükleer silah kullanan doğrudan diğer ülkeye hedef alan bir ülkeyle nasıl işbirliğine devam edebilirsiniz? Umarım savaş o noktaya gelmez ve Rusya böyle bir çılgınlık içerisine girmez. Zaten tam bir felaket senaryosundan bahsediyoruz. Böyle bir durumda bunun misillemesi söz konusu olabilir. NATO devreye girebilir. Batılı ülkeler Rusya'yı doğrudan hedef alabilir ki Amerikalı birçok önemli asker emekli olsa bile Rusya'ya karşı çok büyük Amerikan hava harekatları düzenlenebileceğini, Karadeniz'deki Rus donanmasını batırabileceğinden bahsetti. Yine Rusya'ya tam bir yaptırım ve ambargo uygulanacaktır. İzolasyon gittikçe güçlenecektir. Bunun dünya ekonomilerine vereceği hasarı düşün. Küresel gıda tedariğine vereceği hasarı düşün.
Enerji piyasada.
Tabii bu tam bir felaket senaryosu.
Yani bu aslında üzerine düşünülmesi gereken meselelerin başında geliyor hocam. Ama bir diğer taraftan diğer bir konumuza geçmek istiyorum. Bence buraları iyice analiz ettik. Hocam benim gördüğüm özellikle Türkiye'nin terörle mücadelesi ve Suriye'deki YPG-PKK yapılanmasını düşündüğümüz zaman aslında Rusya'nın içerisinde bulunduğu savaş bence Türkiye'ye Suriye'de yeni bir alan açıyor. Hem de
Doğru.
terörle mücadelede. Biliyorsunuz yakın zamandır Türkiye'nin Suriye'de yeni bir operasyon yapabilme ihtimalini konuşuyoruz. Diğer yandan işte Mersin'deki terör saldırısından, işte bugün Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen silah
Evet.
saldırısına, dün Kobani'nin batısındaki işte terör hedeflerinin vurulmasına baktığımız zaman aslında Türkiye terörle mücadeleye devam ediyor ama özellikle Suriye, Türkiye'nin içerisi ve Irak denklemini birlikte değerlendirdiğimiz zaman Rusya'nın Ukrayna'da çok daha sıkıştığı bir denklemde Türkiye'ye Suriye'de bir alan açılır mı? Birinci sorum bu. İkinci sorum, yurt içinde zaten çok ciddi bir mücadele veriliyor ve son Mersin terör saldırısını saymazsak terör neredeyse minimize edilmiş
Evet.
durumda. Diğer taraftan da Irak'ta devam eden bir süreç var. Şimdi kış dönemi geldiği için belki de bu biraz daha operasyonlar yavaşlayacak ama yeni dönemde özellikle kışın bitmesiyle yeni bir askeri harekat, böyle üçlü bir denklemde neler söylersiniz?
Evet. Tabii bunu hep konuştuk aslında bu konuda. Set olarak bir analizi yayınlamıştık. Ukrayna Savaşı'nın ciddi jeopolitik etkileri olacak ve bunların başında da Suriye etkilenecek coğrafyalardan bir tanesi.
Ve Suriye'yi etkilemek
Evet.
isteyen en önemli aktör de Türkiye. Çünkü Türkiye'nin direkt
Doğru.
olarak ulusal güvenliğini etkiliyor. Belki Amerika için veya İran için, diğer ülkeler için böyle bir
Birincil
ulusal güvenlik
derecede
sorunu değil
önemli
ama
değil. Aynen.
Türkiye içerisinde her an müdahale etmesi gereken bir alan olduğu için Türkiye burada ön
Aynen,
plana çıkıyor.
kesinlikle. Dolayısıyla Rusya'nın işte Ukrayna Savaşı'nda alan kaybetmesi, enerjisini oraya tüketmesi, Suriye'deki etkinliğini ve gücünü azaltmasını beraberinde getirdi. Adım adım asker çekmeye başladı. Uçaklarını, askeri donanımlarını, özellikle bu Wagner unsurlarını geri çekti ve asimetrik açıdan Türkiye'nin eli sahada askeri açıdan çok güçlendi. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye özellikle terörle mücadele bağlamında yeni opsiyonlar elde etmiş durumda. Ancak Erdoğan tabii Putin'le iyi bir ilişki kurmuş durumda. Türkiye-Rusya ilişkileri iyi gidiyor. Birçok farklı jeopolitik alanda ortaklıklar var. Nükleer enerjiden tutun da işte Tahıl Koridoru Anlaşması'na kadar. Dolayısıyla Rusya ile doğrudan çatışmayla Suriye'de alan kazanmak Türkiye arzu etmiyor. Hatta son Soçi görüşmesinde muhtemelen Putin bir öneriyle geldi ve rejimle Türkiye arasında belli bir görüşme trafiğiyle hem mülteci meselesinde hem siyasal çözüm sürecinde hem de terörle mücadele bağlamında belli kazanımlar olabileceğini söyledi. Anladığım kadarıyla Türkiye buna bir şans verdi ama bunun olmayacağını da farkında. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda muhtemelen Türkiye Suriye'de önemli askeri harekatlar gerçekleştirecektir diye düşünüyorum. Yapmalıdır diye düşünüyorum aynı zamanda. Özellikle bu Tel Rifat, Menbiç ve Aynalı Arap hattında geniş alanları PKK'dan temizleyerek bu bölgelere mültecilerin de dönebileceği bir istikrar alanı oluşturmak durumunda. Bu Türkiye açısından hem ulusal güvenliğinin temini, PKK'nın minimize edilmesi hem de Türkiye'de ciddi bir sosyolojik soruna dönüşen mülteci meselesinin hafifletilmesi anlamında çok olumlu katkıları olacaktır. Türkiye'nin eli genel Suriye jeopolitiğinde ve siyasetinde de ciddi anlamda güçlenecektir. Rusya'nın bunun karşısında direnç gösterecek bir gücü ve iradesi şu anda yok. Dolayısıyla Rusya'yı denklemden çıkardığımız zaman da Türkiye'nin karşısında rejim ve onu destekleyen İran ve PKK kalıyor. Onların da askeri olarak Türkiye'yi caydırabilecek bir etkinliği ve gücü sahada söz konusu değil. Dolayısıyla Türkiye için bence zaman meselesi şu anda. Uygun zaman ve konjonktür geldiğinde askeri harekatları başlatacaktır diye düşünüyorum açıkçası.
Hocam ben de size katılıyorum ama bir kafamda soru işareti oluşturan nokta da Tel Rifat ve Menbiç'in kuzeyi özellikle evet. Ama biliyorsunuz Menbiç'in güneyindeki Tişrin Barajı'na
Evet.
kadar bir mesele var. Bu biraz 30 kilometrenin tam sınırlarında. Biz Menbiç'i Tişrin Barajı'na almadan alırsak o bölgelerdeki neredeyse elektriği kesmiş olacağız. Çünkü PKK aynı diğer Barış Pınar Harekatı bölgesinde olduğu gibi Türkiye'nin daha doğrusu desteklediği Suriye geçiş hükümetinden su istediği zaman elektriği vermiyor Hasake'den
Evet.
ama bizden su istiyor. Bu diğer tarafta da şöyle bir soruna yol açmaz mı? Menbiç'i almak aslında aynı zamanda Tişrin'i almak ve aynılara bağlı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi hatların birleştirilmesi
Doğru.
hadisesi var. Suriye içerisinde Cerablus ve Tel Abyad'ın birleştirilmesi için de Ayn-i Arab'ın alınması, M4 yolunun kontrol edilmesi, Süleyman Şah Türbesi'nin Karakoç'a yeniden geri çekilmesi gibi aslında birçok denklem var orada. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Rusya geri çekildiği zaman orada bir faktör var. O da Amerika faktörü var. Özellikle Ayn-Norf ve Membiç bölgelerine yönelik ABD'nin bir yaptırım düşüncesi var. Bu bölgelerde eğer Türkiye operasyon gerçekleştirirse yeniden yaptırımların devreye gireceğini öngörüyorlar. Benim aslında kafama takılan nokta burası. Eğer Türkiye askeri bir harekat gerçekleştirdiği zaman Rusya'dan belki de bir mukavemet veya bir diplomatik karşı çaba görmeyecek. Ancak ABD'den görebilme ihtimal var. Biliyorsunuz Yunanistan'la olan
Doğru.
meselede dahi F-16'ları vermeme noktasına dahi giden bir Amerika var. Ciddi manada bir müttefiklik krizi. Yani artık hani hissiyatla değil artık sahada gözüken işte Yunanistan'a yönelik özellikle son Dışişleri Bakanı Sözcüsü'nün Anadolu Ajansı muhabiri tarafından sıkıştırılması sonucunda ifade ettiği gibi yani Amerika'nın pozisyonu Yunanistan lehinde ve Türkiye'yi de iki noktada sıkıştırabiliyor. Bir Yunanistan meselesi, iki terörle mücadelede YPG'ye verdiği desteği hala sürdürüyor. Burada Amerika'nın rolünü nasıl görüyorsunuz? Amerika
Evet.
nasıl cevap
Yani
verecek eğer
maalesef sen de
olası?
tabii güzel aslında analiz ettin. Son yıllarda özellikle 15 Temmuz'un akabinde Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerinde ciddi gerginlik var. Nihayetinde Türkiye'de darbe yapmaya çalıştılar ve başarısız oldular. Ardından Türkiye Suriye'de Amerika'nın oyun planını bozdu ve burada PKK'ya Akdeniz'e kadar inecek bir terör kuşağı devleti oluşturma hayallerini yok etti. Bunlar tabii büyük stratejik darbelerdi. İncirliğin varlığı sorgulanmaya başladı. Amerika da buna yanıt vererek işte Dede Ağaç üssünü Yunanistan'da ve diğer üsleri oluşturmaya çalıştı. Ama kademeli şekilde PKK'yı desteklemeye devam etti Fırat'ın doğusunda. Keza bunun ötesinde birçok alanda Türkiye'nin karşısında pozisyon aldı. Mesela Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklarının kullanımı noktasında, İsmet projesinin yapılması noktasında. Ama Türkiye burada oyun bozmayı başardı. Bu önemli kazanım olarak bölgedeki Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının kendisine rağmen taşınamayacağını ortaya koydu. Şimdi son aylarda ise Amerika Birleşik Devletleri özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı araçsallaştırarak Türkiye'yi dengelemeye çalıştığını
Bir de
görüyoruz.
askeri şeyi de kaldırdılar. Ambargoyu da
Evet.
kaldırdılar Güney Kıbrıs. Yani bu
Yani bu
aslında
ciddi
çok
bir
ciddi bir kırıl. Bu
tırmanmayı gösteriyor.
ciddi bir kırılma
Can
yani Güney
Türkiye buna
Kıbrıs'a
yanıt
yönelik.
vermeye hazır. Sayın Çavuşoğlu net bir şekilde Kıbrıs'a gerekli askeri desteği vermeye devam edeceğiz ve Türk ordusunun oradaki varlığı artırılacaktır dedi. Dolayısıyla Suriye'de Türkiye adım atarken evet elbette ki tüm dengeleri gözetecek ama Amerika'nın tehditleri Türkiye'yi caydıracak nitelikte ve güçte değil. Türkiye Tarifat'ta, Membiç ve Ayn-ı Arap'ta kendisine yönelen bu terör tehdidini elimine etmek için her türlü müdafaa hakkına sahip. Dolayısıyla bence gerekli adımlar atacaktır. Evet Amerika şu anda irrasyonel davranıyor. Devlet aklı tamamen aşınmış durumda. Lobilerin yönlendirmesiyle ideolojik olarak Türk ve İslam karşıtı bir pozisyonla Türkiye'ye yaklaşıyor. Özellikle de seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan elini zayıflatmaya yönelik hamleler yapıyorlar. Burada seçimleri muhaliflerin kazanabilmesi adına açık bir pozisyona sahipler. Zaten Biden bunu daha önce de dile getirmişti. Erdoğan devrilmesi için tüm gücümle mücadele edeceğim demişti. Bence bu atılan adımlar hep bu bağlamda görmek lazım. Özellikle Türk ekonomisini hedefliyorlar. Türkiye'deki istikrarı hedefleyen pozisyonlara sahipler. Ama tabii genel dünyada jeopolitik açıdan baktığımızda Türkiye'nin önemi çok artmış durumda. Yani Türkiye'nin Batı ile Rusya arasındaki pozisyonu, Tal Koridoru'nun hamisi konumuna gelmesi, Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de, İran, Irak, Suriye hattında, Libya'da, Azerbaycan meselesinde Türkiye çok önemli jeopolitik bir güç haline geldi. Türkiye'ye karşı çok baskı yaptığınız zaman Amerika ile Türkiye arasındaki ipler kopma noktasına da gelebilir. Bu sefer Türkiye için yeni bir dünya var. Şangay İşbirliği Örgütü'nden bugün bahsediyoruz. Çin, Rusya, Hindistan, İran'a kadar uzanan bir coğrafya söz konusu. Dolayısıyla Türkiye'yi eğer irrasyonel şekilde kendinden uzaklaştırmaya devam ederse Türkiye'de buna yönelik tabii alternatif bir politika izleyecektir. Burada Amerika'nın tabii aklı selimin yeniden hakim olması, bu ideolojik tutumdan, irrasyonel tutumdan Amerika'nın vazgeçmesi gerekiyor. Çünkü aslında ortak çıkarlar var ama şu anda Amerika kendi çıkarlarını da gözetmeyen böyle ideolojik lobilerin etkisiyle çeşitli hamleler yapıyor. Bunu göreceğiz tabii seçimlere kadar belki bu süreç devam edecek ama seçimler sonrasında yeni bir Türkiye ve bu Türkiye ile ABD'nin ilişkilerin yeniden formüle edeceği bir denklem olabilir diye
Hocam
düşünüyorum.
biliyorsunuz Biden'la ilgili de zaten Bazı işte rahatsızlıkları gündeme falan gelmişti. Evet. Benim gördüğüm de Amerika'da yerleşik bürokrasi, özellikle demokrat bürokrasi, demokratların bürokrasi zaten Türkiye karşıtı bir tutum içerisindeydi. Ve bunu Biden'ın zayıf liderliğinde de devam ettiriyorlar. Özellikle Biden'ın işte Erdoğan'la görüşme meselesindeki çıkışı, o Biden'sa ben de Erdoğan'ım demesi, işte yani Türkiye oraya gidiyor ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Türkiye ile görüşme noktasında sanki orada bir demokrat bürokratların yönlendirmesi
Ya bu
var,
çok
zayıf
çok
bir
açık yani
başkanlık
burada
durumu
ideolojik
var.
olarak Türkiye'yi hedeflemiş durumdalar ama Amerika Birleşik Devletleri'nde de Biden ve iktidar için işler hiç iyi gitmiyor. Nihayetinde ara seçimleri muhtemelen kaybedecekler. Daha sonra başkanlık seçimlerinde de Biden tekrar iktidara gelmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Trump'ın yeniden dönmesi çok olası eğer önü kesilmezse. Dolayısıyla ilişkilerin yeniden rayına girebileceği bir denklem oluşabilir ileride diye düşünüyorum.
Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenler, haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Küresel analiz.